7. ayrım, sayfa 30. Bu tür dolandırıcılıklar güneyde görülmemiş değildi ve bunların yalnızca kurbanlara değil, onların çocuklarına da zararı dokunuyordu. Başka bir eyaletteki siyah bir gencin babası beyazlar tarafından dolandırılmış ve bütün malından, mülkünden edilmişti. Genç şu sonuca varmıştı. Fazla hızlı tırmanmak nafileydi. Yavaş tırmanmak da nafileydi. Eğer yükseldiğinde çalışıp didinerek elde ettiğin her şeyi elinden alacaklarsa hepsi nafileydi. Bununla birlikte Frederick'in sonraki yıllardaki tutumuna bakılırsa o bundan bambaşka bir ders çıkarmıştı. 1886 ilkbaharında 13 yaşındaydı ve ana babasının karşı karşıya kaldıkları türden iyi planlanmış bir aldatmacıyı anlayacak yaştaydı. Kohama'da yetiştiğine göre siyahların hep maruz kaldıkları aşağılanmayı, düşmanlığı ve şiddeti daha çocuk yaştan itibaren biliyor olmalıydı. Ancak annesiyle babasının bu olaya tepkisi hiç de alışılmış bir tepki değildi ve Frederick'e mücadele etmenin mümkün olduğunu gösterdi. Düşman kim olursa olsun ve kazanma şansı ne kadar az olursa olsun, insan kendi hakkı olan için mücadele etmeliydi. Moskova'da veya İstanbul'daki koşullar adam akıllı farklı da olsa, esnaflar, tefeciler ve avukatlar onu aldatmaya kalkıştıklarında Frederick aynı kararlılığı gösterecekti. Thomas'ların davasını seçkin avukatlardan, hepsi de beyazdı tabii ki, oluşan küçük bir grubun üstlenmek istemiş olması onları çok yüreklendirmiş olsa gerekti. Bu avukatlar George F. Maynard ve Will D. ve John W. Cutter kardeşlerdi. John veya Jack Cutter siyasetçiydi ve geniş bir çevresi vardı. İyi bir evlilik yaparak Cuomo County'nin varlıklı, namlı ve gösterişli simalarından biri olacaktı. 1890'da sürüncemede bırakılmış Thomas davası devam ederken Cutter beyaz soyunun ne derece saf olduğunu sorgulayan beyaz bir gazeteciyi güpegündüz vurup öldürecek ve cezasız kalacaktı. Buna karşılık Dickerson'ın Daniel Scott adında tek bir avukatı vardı. Bu dengesizlik önde gelen beyazların Dickerson'dan pek haz etmediklerini akla getiriyordu. Zaten sonraki olaylarda bunu doğrulayacaktı. 6 Mayıs 1886'da Lewis Friars Point Cuomo County Adliyesi'nde Dickerson'a dava açtı. Çiftliği Dickerson'a devrettiği senedin feshedilmesini, aralarındaki hesapların yeniden yapılmasını, fahiş faizin ve kanunsuz borçların silinmesini ve Dickerson'ın vermeyi kabul etmediği toplam tutarda haklı olduğunun kabul edilmesini talep ediyordu. Dickerson, Lewis'in dava açmaya cüret edişine şaşırmış olmalıydı. Bu siyah adam tam eline iyi bir mülk geçirmişken bunu zorla elinden almaya çalışmakla kalmıyor, herkesin gözü önünde bir beyazın adına gölge düşürüyor, üstelik bunu önde gelen diğer beyazların yardımıyla yapıyordu. Ancak Dickerson'ı çileden çıkaran başka nedenler de vardı. Bu davayla birlikte ailesinin geçmişindeki ırk ve para meselelerinin iç içe geçtiği çok çirkin bir dizi skandalla ilgili anılar ortaya serilecekti. Dickerson ailesinin bölgedeki kökleri, beyazların Cuomo County'ye yerleştikleri ilk günlere dek uzanıyordu. 1847 dolayında Peter, Levin ve George Dickerson adlarındaki Maryland'li 3 erkek kardeş burada toprak satın alıp çiftlik kurmuştu. Bu çiftlik zaman içinde Cuomo'nun 4'te 1'lik kuzeybatı bölümündeki en büyük ve en zengin birkaç plantasyon haline geldi. Peter, William Dickerson'ın babasıydı. Ailedeki ilk skandala William'ın amcası Levin karışmıştı. Bu adam hiç evlenmemiş, bunun yerine 1855'ten 1871'de ölünceye dek en atlı siyah bir kadına yaşamayı tercih etmiş ve bunu da gizleme gereği duymamıştı. İç savaş öncesinde ve iç savaş sırasında güneydeki birçok beyaz erkek köle kadınları kapattıkları ve istediklerinde cinsel şiddet uyguladıkları halde kölelik döneminde ırklar arası evlilik kanuna aykırıydı. Açık ilişki, iç savaştan sonra bile nadir bir durumdu ve beyaz çiftlik sahipleri tarafından büyük rezalet olarak görülüyordu. Üstelik Anne ve Levin'in Susan ve Oliver adında iki çocukları da vardı ve Levin çocuklar gayrimeşru olduğu halde onları tanımıştı. Dickerson ailesini mahcup eden bu iki evlat, William'ın birinci dereceden kuzenleriydi. Levin öldüğünde 115 bin dolar değerinde taşınır ve taşınmaz büyük miktarda mal bıraktı. Levin'in iki çocuğu bunların hepsini miras alacaklarını sanıyorlardı. Ne var ki Peter Dickerson ile ailesinin başka planları vardı. Peter, kızı Mary ve damadı W.N. Brown, Levin'in mal varlığına el koymak için Cuomo County'de Asliye Mahkemesi'nde dava açtılar ve tek yasal varisin kendileri olduğunu iddia ettiler. Davayı kazandılar. Mary ve kocası Susan ve Oliver'dan plantasyonu devralarak burayı kendilerine aitmiş gibi işletmeye başladılar. Susan ve Oliver karşılarına çıkan ırksal engellere rağmen mücadele etmeye karar vererek alt mahkemenin kararını Mississippi Temiz Mahkemesi'ne götürdüler. Temiz Mahkemesi'nin alt mahkemenin kararını bozmuş olması, bu kurumun ne kadar dürüst ve titiz çalıştığının ve Ekim 1873'teki yeniden yapılanma sırasında Mississippi'de fevkalade liberal bir dönemin yaşandığının bir kanıtıdır. Mahkeme, Anne ve Levin Dickerson'ın iç savaş sonrasında fiilen bir evlilik durumu yaşadıklarına, dolayısıyla melez çocuklarının Levin'in yasal mirasçıları olduğuna karar verdi. Sonuç olarak Susan ve Oliver hakları olan mirası aldılar. Peter Dickerson, kızı ve damadı ise plantasyondan vazgeçmek zorunda kaldılar. Dolayısıyla William Dickerson'ın Lewis ve India'nın varını yoğunu ellerinden alma girişimiyle babası Peter'ın Susan ve Oliver'ın mal varlığını ellerinden alma girişimi arasında benzerlik vardır. Üstelik William 1873'te 18 yaşında olduğuna göre olaya doğrudan karıştığının kanıtı yoksa da bu utanç verici öyküyü en ufak ayrıntısına dek biliyor olmalıydı. Kovama Country'de bu olayı duymayan kalmayacaktı. Eyalet Temiz Mahkemesi'nin bir siyah ile bir beyazın evliliğini meşru kılan ve melez çocuklarını yasal mirasçı olarak tanıyan kararı öyle şaşırtıcı olmuştu ki bütün Mississippi'de yankılandı. Eyalet başkenti Jackson'da çıkan bir gazete, evlilik bağının kutsallığını, evlilik dışı ilişkinin nahoş seviyesizliğiyle bir tuttuğu ve çiftleşme furyasını teşvik ettiği için bu kararı kınıyordu. William'ın Thomas'lara karşı böyle bir harekette bulunduğu 1886 yılında Dickerson soyundan hala hayatta olan herkesin 1873 kararını hatırladığına kuşku yoktur. Gerçekten de William, başarılı siyah adamı korkutup kaçırtmayı amaçlayan tehditkar mektuplar kısmını atlattığında aklında bozulan eski mahkeme kararı olabilirdi ve bir tür intikam almayı umuyordu. Bununla birlikte planın bu şekilde geri tepmesini ve bunun 1873'te ailesinin uğradığı hezimeti uğursuz bir şekilde akıllara getirecek olmasını beklemiyor olabilirdi. Lewis'in William Dickerson'a açtığı dava çetrefilliydi ve Coahoma County Asliye Mahkemesi'nde neredeyse 3 yıl sürüncemede kaldı. Daha sonraki çarpıcı bir gelişme davanın seyrini değiştirerek 5 yıl daha uzamasına neden oldu. Aradaki bu sürede Thomas'ların geçim kaynakları olan çiftlik olmadan nasıl yaşadıkları bilinmiyor. Frederick'in sonraları hatırladığı gibi Clarksdale'deki pansiyonu belki de bu sıralarda işlettiler. Davada her iki tarafta ilave kanıt ve tanık toplamak için sürenin uzatılması talebinde bulundu ve bu onaylandı. İlave gecikmeler de oldu. Mahkeme sonunda 19 Nisan 1889'da kararını bildirdiğinde özellikle William Dickerson için bundan büyük bir şok olamazdı. Lewis ve India Thomas iddia ettikleri maddelerin hepsinde davayı kazanmışlardı. Mahkeme Dickerson'dan Thomas'ların mal varlığını iade etmesini istedi. Ayrıca aralarındaki hesaplar yeniden yapıldığında Dickerson'ın 1886'da Thomas'ların ona borçlu olduklarını öne sürdüğü kadar bir miktarı kendisinin onlara borçlu olduğu görüldü. Ayrıca mahkeme Dickerson'ın tutumunu kararın kendisinden bile daha onur kırıcı bir şekilde özetledi. Thomas'lara yalan beyanda bulunmuş, ona olan saf güvenlerini kötüye kullanmış ve söz verdiği katır arabasını ve parayı vermeyerek onları aldatmıştı. Öfkeden deliye dönen Dickerson, Mississippi Temiz Mahkemesi'ne başvurmaya and içti. Coahoma County Mahkemesi'nin kararı Thomas'ların iddialarını doğrulayarak büyük yankı uyandırdıysa da onların davaları üzerinde etkili olan başka güçlü etkenler de vardı. Delta'da siyah bir çifti, varlıklı ve tanınmış bir beyaz büyük çiftlik sahibiyle karşı karşıya getiren bir davada yalnızca gerçeğin ve adaletin zafer kazanması mutlaka ki beklenen bir şey değildi. Lewis ile Coahoma County'deki nüfuslu beyazlar arasındaki özel ilişkilerde mahkemenin Lewis'e bakışı dahası davanın sonucu üzerinde bir rol oynamış olabilir. Hele ki William Dickerson'ın düşmanları vardıysa ki vardı da. Coahoma County 1880'li yıllarda çekişmeli bir yerdi ve birçok nedenden dolayı beyazlar kendi aralarında bölünmüştü. Bazılarına göre başlıca çekişme konularından biri de adliye binasının bulunduğu yerdi. 1860'lı yıllardan beri Friars Point'teydi ama 1880'lerde bunun yeni yeni gelişmekte olan Clarksdale kasabasına taşınmasını isteyen bir grup oluştu. Bu grubun öncülerinden biri Thomas'ların avukatlarından Jack Cutler'ın ta kendisiydi. Cutler aynı zamanda Clarksdale'in kurucusunun damadıydı. Buna karşılık William Dickerson'ın avukatı Daniel Scott adliye binasının Friars Point'te kalmasını savunmakla ünlüydü. Bu iki grup birbirlerinin toplantılarını basacak, sopa ve tüfekle silahlanacak ve fiziksel zarar vermekle birbirlerini tehdit edecek kadar ileri gitti. Aralarındaki anlaşmazlık ayyuka çıktı ve 1887'de ta Boston'da bunun haberi yapıldı. Tehlikede olan yalnızca yerel iktidar merkezi ve bunun yerel iş dünyası ve gelişme üzerinde yavaş yavaş yapacağı etki değildi. Daha da önemlisi Delta'dan geçecek demir yolunun nerede inşa edileceğiydi. Bu demir yolu Memphis'i ve kuzeydeki noktaları Vicksburg'a ve sonunda New Orleans'a bağlayacaktı. Peter Dickerson'ın Clarksdale'in 10 mil kuzeyinde ama Friars Point'e yalnızca 3 mil uzakta bir plantasyonu vardı. 1889'da kendi mülkü üzerinde bir tren istasyonu inşa edilmesini sağladı ve buraya oğlu William'ın adını verdi. Dickerson'ların Cutler ve onun Clarksdale yandaşlarıyla aralarının açılmasına neden olan belki de bu türden cüretkar ve kazançlı bir girişimdi. Ve Cutler kardeşlerin Thomas'ların davasını almalarında da bu etkili oldu. Yerel siyaset ve seçimle ilgili rekabetler de benzer bir rol oynamış olabilir. Cuomo Mahkemesi bu davayla ilgili kararını verdikten bir yıl sonra Mississippi Temyiz Mahkemesi 1890 Nisan döneminde William Dickerson'ın başvurusunu değerlendirdi. Yargıçlar resmi mütalaalarında gözden geçirilmesi gereken yüzlerce sayfalık tanıklık ve belgeleri bunaltıcı ve muğlak bulmaktan yakınıyorlardı. Sonuç olarak karışık ve şaşırtıcı bir hüküm verdiler. Bir yandan yargıçlar 1886'da Lewis'in topraklarının Dickerson'a devrini iptali yönündeki alt mahkeme kararını tasdik ettiler. Bu Lewis'in zaferinin onaylanması gibi görünecekti. Ancak diğer yandan yargıçlar Dickerson ile Lewis arasındaki hesapların yeniden yapılmasını isteyerek alt mahkeme kararının dayandığı tüm delilleri ve dolayısıyla Lewis'in zaferini temelden sarstılar. Öte yandan Thomas'ların Dickerson'ın aleyhindeki diğer iddialarını, alt mahkemenin yargılama usulünü ve Dickerson'ın avukatlarının Lewis ile ilgili olarak çizdikleri basit ve eğitimsiz bir siyah portresini alaya aldılar. Dickerson'a getirilen tek gerçek eleştiri zaman zaman Thomas'lardan çok yüksek faiz almış olmasıydı. Yine de yargıçların Thomas'ların Dickerson'a karşı açtıkları davayı bütünüyle dayanaksız bulmadıkları açıktır. Belki de yerel Cuomo siyasetinin onlar üzerinde bir etkisi oldu. Davada her iki tarafta Temyiz Mahkemesi'nin kararını şaşırtıcı bulmuş olmalıydı. Lewis ve avukatları doğal olarak kendi lehlerine görünen bölüme odaklandılar ve böylelikle 7 Haziran 1890'da Lewis mallarını geri alabilmek için yerel mahkemeden yardım müzakeresi çıkartmasını istedi ve mahkeme bu talebini kabul etti. Aynı zamanda mahkeme Dickerson'la arasındaki hesapların yeniden incelenerek kimin kime ne kadar borçlu olduğunun kesin olarak belirlenmesini istedi.